Ayrım 7. Bolivya Günlüğü. Ernesto Che Guevara. Sayfa 99. 1 Mart. Sabahın altında yağmur başladı. Yağmur dindikten sonra ırmağa geçmeye karar verdik. Ama yağmur hızlandı ve öğleden sonra saat 3'e değin sürdü. Irmağın suları iyice yükselmiş olduğundan geçişin güvenli olmayacağını düşündük. Irmak şimdiye iyice yükselmiş durumda ve kolay kolay açılacağı da yok. Yağmurdan korunmak için bir tapayaraya sığındım ve yeni kampı orada kurdum. Yorgin eski yerinde kaldı. Akşam Polo'nun süt kutusu, Eusebio'nun da süt ve sardalya kutusu yürüttüklerini haber verdiler. Ceza olarak yemekte bu yiyecekler bulunacağı gün onlara vermeyeceğiz. Kötüye işaret. 2 Mart. Yağmur şafakta başladı. Herkes bitkindi. Başta ben. Irmak daha da kabardı. Hava açılır açılmaz kampı bırakıp geldiğimiz ırmağa paralel yoldan geri dönmeye karar vermiştik. Öğlen yola çıktık ve koraj eden meyvenin bol miktarda stoğunu yaptık. Yolumuzu bırakıp eski bir patikaya sapmıştık. O da bir yerde bitiverince saat 4.30'da durmak durumunda kaldık. Öncülerden haber çıkmadı. 3 Mart. Yürüyüşe hızlı adımlarla oldukça heyecanlı başladık ama zamanla hızımız kesildi. Benjamin'in ırmağa düştüğü bölgede yeni bir kaza da olmasından korkarak yolu değiştirdim. Yarım saate inmiş olduğumuz yeri aşmak 4 saatimizi aldı. Saat 6'da dere kıyısına ulaştık ve kamp yapmak için durduk. Ama yalnızca iki palmiye vardı. Miguel ve Urbano sonra da Borio'yla birkaç tane daha getirmeye gittiler. Gece yarısına doğru yemeğe oturabildik. Palmiye meyveleri ve korojalar durumu kurtardılar. Yükseklik 600 metre. 4 Mart. Miguel ve Urbano sabah erkenden gittiler. Bütün gün çalı çırpı kestiler ve saat 6'da döndüler. 5 kilometre yol açarak ilerlemişler ve bir ova görmüşler. Bu ilerleyişimizi kolaylaştıracak ama kamp kuracak yer yokmuş. Onlar yolu tamamlayacağı değin burada kalmaya karar verdik. Avcılar 2 maymun, 1 papağan ve 1 güvercin vurdular. Bunları ve bölgede bol bulunan palmiye meyvelerini yedik. Şevkimiz düşük, fiziksel durumumuz da günden güne bozuluyor. Bacağımda ödem başlangıcı var. 5 Mart. Yorgin ile Boreolo yağmur altında yol açma çalışmalarını sürdürmeye gittiler ama ikisi de halsiz, İşi ilerletemediler. 12 palmiye meyvesi topladık ve birkaç kuş avladık. Böylece elimizde bir günlük konservemiz daha kaldı ve 2 günlük meyve arttı. 6 Mart. Akşamın saat 5'ine değin aralıklarla yürüdük. Miguel, Urbano ve Tuma, Machete'ler bize yol açıyorlar. Biraz ilerledikler. 6 Mart. Akşamın saat 5'ine değin aralıklarla yürüdük. Miguel, Urbano ve Tuma, Machete'lerle bize yol açıyorlar. Biraz ilerledik. Uzaktan, Neşehuzo'nun yakınında olduğunu sandığımız tepeler görünmeye başladı. Sadece bir papağan vurduk. Onu da artçılara verdik. Bugün palmiye meyvesi ve et yedik. 3 küçük kumanya yiyeceğimiz kaldı. Yükseklik 600 metre. 7 Mart. 4 ay oldu. Adamlar erzakını tükettiğini ama yolun bitmediğini görünce heveslerini daha çok yitiriyorlar. Bugün ırmak kıyısından 4 ya da 5 kilometre yol aldık. Sonunda bize ümit veren bir patika bulduk. Yediklerimiz 3-5 küçük kuş ve palmiye meyvelerinden kalan kısmı. Yarın konservelerle başlayacağız. Adam başına 3'te 1'inden 2 gün yeter. Sonra süt. Hepsi bu. Zaten Neşehozo'ya da 2-3 günlük yolumuz kaldı. Yükseklik 610 metre. 8 Mart. Bugün az yol aldık. Sürpriz ve gergin bir gün oldu. Saat sabahın ikisinde avda olan Ronaldo'yu beklemeden yola çıktık. 1,5 saat sonra yol açanlara ve ağaçlara rastladık. Epey papağan vurmuşlar fakat bir subaşı bulup durmuşlar. Kamp yapmalarını emrettikten sonra o yeri görmeye gittim. Bir petrol sondaj istasyonu gördüm. Inti ve Ricardo suya atladılar. Kendileri ya avcı gibi tanıtmaları gerekiyordu. Elbiseyle atlamışlardı. Karşı köye yüzdüler ama Inti'ye ne olduysa az kalsın boğuluyordu. Ricardo'na yardım etti. Böylece kıyıya ulaştılar. Ancak herkesin dikkatini çektiler. Tehlike işareti vermeye gerek kalmadan ortadan kayboldular. Suya atıldıklarında öğle vaktiydi. 15-15'e değin bekledim. Ortaya çıkmadılar. Son nöbetçide saat 21'de çekildiğinde hala bir işaret vermemişlerdi. Çok kaygılıydım. İki değerli yoldaş tehlikeliydiler ve ne olup bittiğini bilmiyordum. En iyi yüzeceğimiz olan Alejandro ve Lorando'nun yarın karşıya geçip bakmalarına karar verdik. Bugün diğer günlerden daha iyi yemek yedik. Palmiye meyvesi kalmamıştı ama bol papağan eti vardı. Ayrıca Lorando'da iki maymun avlamıştı. Karşıya geçmek için erkenden işbaşı yaptık ama bir sal yapmamız gerekti ve bu da çok zaman kaybettirdi. Nöbetçiler karşı kıyıda yarı çıplak adamlar gördüklerini söylediler. Saat 8.30'da geçiş durduruldu. Öbür tarafa uzanan ufak bir yol bulunana dek yürüdük. Burası ıssız ama görülebiliriz. Erkenden sistem yararlanarak geçmek gerekir. Saat 10.30'da 16'ya değin süren umutsuz bir gözetlemeden sonra kumanyacılarımız suya atladılar ve epey aşağıda karaya çıktılar. Beraberlerine bir domuz, ekmek, pirinç, şeker, kahve, biraz konserve ve mısır getirdiler. Kendimize kahve, ekmek, koyu bir sütle güzel bir ziyafet çektik. Kendilerini görelim diye her saat başı dışarı çıktıklarını fakat bize görünemediklerini anladılar. Marcos ve beraberindekiler 3 gün öne geçmişlerdi. Anlaşılan Marcos yine dalaşmış ve silah çekmiş. Sondajdaki mühendisler Neşehuzo'ya kaç kilometre kaldığını bilmiyorlar. Ama 5 günlük bir yol olduğunu düşünüyorlar. Eğer öyleyse kumanyamız yeter. Sondajda yeni kurmaya başlanan bir istasyona ait. 10 Mart. 6.30'da yola çıktık ve yola çağınlara yetişinceye değin 45 dakika yürüdük. 8'e yağmur başladı ve 11'e dek sürdü. 3 saat kadar yürüdük ve saat 5'te kamp kurduk. Uzaktan birkaç tepe gözüküyor. Neşehuzo olabilir. Borio ile keşfe çıktı. döndüğünde bir patika bulunduğunu ve ırmağın batıya doğru dümdüz aktığını söyledi. Yükseklik 600 metre. 11 Mart. Gün iyi emarelerle başladı. Yürüdüğümüz yol iyi durumdaydı. Ama bir saat sonra birden sona erdi. Borreole maçeteyi aldı ve kıyıya varmak umuduyla yol açmaya devam etti. Urban ona yardım etti. Biz de onları bekledik. Tam hareket ettiğimiz zaman yükselen sular yolumuzu kesti. Sular birkaç metre daha yükseldi. Maçetelilerden böylece ayrılmış olduk ve yolumuza ormandan devam etmek durumunda kaldık. Saat 13.30'da Miguel ve Tuma'yı öncülerle bağlantı kurup Necuhozo'yu ya da daha iyi bir kamp yeri bulamazlarsa dönmelerini söylemek üzere gönderdim. Saat 18'e döndüler. 3 kilometre yürümüşler. Sonra yollarını dimdik bir kaya kesmiş. Yaklaşık gibi görünüyor ama ırmak alçalmazsa hiç sanmam önümüzdeki günler en çetin günler olacak. 4 ya da 5 kilometre yaptık. Tatsız bir durumla karşılaştık. Ağaçların şekeri bitmiş. Acaba az mı verildi yoksa böyle mi yürüttü diye düşünüyorlar. Bunu kendinize görüşmeliyim. Yükseklik 610 metre. 12 Mart. Dün açılan yolu 1 saat 10 dakikada kat ettik. Vardığımızda bizden önce hareket etmiş olan Miguel ve Tuma dimdik yükselen bir kayayı aşma denemeleri yapıyorlardı. Uğraşları bütün gün sürdü. Yaptığımız tek iş 4 küçük kuş avlamak oldu. Bunları milyeli pilavla yedik. İki öğün yemeğimiz kalıyor. Miguel karşı kıyıda kaldı. Görünüşe bakılırsa Necuhozo'ya giden bir geçit bulmuş olmalı. 3-4 kilometre yürüdük. 13 Mart. Saat 6.30'dan 12'ye dek son derece tehlikeli dik kayalara tırmandık ve Miguel'in bir taş ustası gibi çalışarak açtığı yolu izledik. Necuhozo'yu vardığımızı sanırken karşımıza kötü birkaç geçit çıktı ve 5 saatte pek az ilerleyebildik. Saat 17'de orta şiddetli bir yağmur altında kamp kurduk. Çocuklar çok yorgun, yeniden moralleri bozuldu. Şimdi tek öğünümüz kaldı. Yaklaşık 6 kilometre yaptık ama bir işe yaramadı. 14 Mart. Neredeyse hiç farkına olmadan Necuhozo'ya ulaştık. Nehir oldukça azgın ve bizde seçmek için en ufak bir istek yok ama Rolando öncü olmayı önerdi ve yolculuğu üstlenerek tam saat 15.20'de sorunsuzca karşıya ulaştı. İki gün içinde döneceğini umuyorum. Moteden oluşan son öğünümüzde bir parça et yedik. Artık avlanmak zorundayız. Bu notları yazdığım saatlerde üç el ateş duyuldu. Artık bir avlanmış kuşumuz var. Ağacılar doktor ve inti. Yaklaşık 600 metrelik yükseklikteyiz. Fidel'in Venezuela komünistleri ve SCCB'nin ABD kuklara karşısındaki duruşunu olanca sertliğiyle eleştirdiği konuşmasını dinledik. 15 Mart. Yalnızca merkez grup ırmağı açtı. Elrubey ve doktor bize yardım ettiler. Necuhozo'nun ana nehre karıştığı yere varacağımızı umuyorduk ama adamlarda 3 yüzme bilmiyordu ve yükümüz de fazlaydı. Akını bizi 1 kilometre kadar sürükledi ve sal hedeflediğimiz gibi karşı tarafa geçemedi. 11 kişi bu kıyıda kaldı. Yarın Elrubey ve doktor geçişlere tekrar yardım edecekler. 4 atmaca avladık ve umudumuzdan da güzel bir yemek yedik. Her şey ıslandı çünkü hava çok nemli. Çocukların moral düşük. Miguel'in ayakları şişti ve daha birçok kişi aynı koşullarda. Yükseklik 580 metre. 16 Mart. Atı yemeye karar verdik. Çünkü yeterli beslenemediğimiz için sağlığımız alarm veriyordu artık. Miguel, Inti, Urbana ve Alejandro'da hastalık belirtileri başladı bile. Ben de çok halsizim. Bir hesap hatası yaptık. Yogim adamlarının ırmağı aşacağını sanmıştık. Aşamadılar. Doktor ve El Rubio onlara yardıma gittiler ama akıntıya kapalı sürüklendiler ve gözden kayboldular. Yogin aramaya çıkma izni istedi. Verdim fakat akıntıya uyup giderken o da onların izni kaybetti. Onlara yetişemedikleri için bu sefer Pomo ve Tuma'yı yolladım. Ama bulamadılar. Akşama döndüler. Saat 17 aç yönüne başladı. Yarın muhtemelen bu şehrin sıkıntıları ortaya çıkacaktır. Hesaplarıma göre Rolando'nun bugün kampa geri dönmesi gerek. 32 numaralı mesajı deşifre edebildik. Bir Bolivyalı bize katılmaya geliyormuş. Bir miktarda glucosan ile antiparazit gönderiyorlarmış. Yine de bunlardan yoksunduk. 17 Mart. Silahlı çatışma başlamadan yaşanan bir trajedi daha. Yogin öğleye doğru geldi. Miguel ve Tuma ona bir porsiyon et götürmeye gitmişlerdi. Konu ciddiydi. Salı zapt edememişler ve salı bir girdaba katılıp anlattıklarına bakılırsa birkaç kez devrilerek Necuhozo'yu aşağı doğru takip ederek sürüklenmiş. Sonuç pek çok sırt çantası, hemen hemen bütün kurşunlar, 6 tüfek ve bir insan kaydı. Carlos Barreola ile birlikte girdaba katılmış. Barreola kıyıya ulaşmayı başarabilmiş ve Carlos'un çaresizce akıntıya kapılıp gittiğini görebilmiş. Yogin bütün takımlarıyla daha ileride kıyıya çıkmış fakat Carlos'un sürüklendiğini görmemiş. Şimdiye kadar artçı güçteki Bolivyalıların en iyisi oydu. Disiplinli, ağırbaşlı ve şevkliydi. Kaybolan silahlar şunlar. Barreola'nın Brunos'u, Carlos ve Pedro'nun M1'leri, Abel, Elisabeth ve Polo'nun 3 manzeri. Yugay'ın Elrube ve Doktor'un karşı kıyıda gördüğünü, onları ufak bir sal yapıp geçmelerini emrettiğini söyledi. Saat 14'te göründüler. Çıplaklar ve Elrube yanına ayaktı. Serüvenlerine çektikleri sıkıntıları anlattılar. Sal ilk anafordan parça parça olmuş. Yakına bizim kıyıya çıktığımız yere ulaşmışlar. Biz yarın erkenden yola çıkacağız. Yogin ise öğlen çıkacak. Yarın konuyla ilgili yeni haberleri duyacağımızı sanıyorum. Yogin'in adamların morali iyi gözüküyor. 18 Mart. Erkenden yola çıktık. Yoagin'de yediklerimizden kalan yarım atı hazırlayıp ortalığı gözden geçirecek ve gücünü toplar toplamaz yola çıkacak. Adamlarımız atın hepsini yiyip bitirmek istiyorlardı. Birazlarını saklamalarını sağlamak için epeyce uğraştım. Öğleye doğru Ricardo, Inti ve Urban'ı geride kaldılar. Kamp yerinde dinlenmeyi bile istememelerine karşın şimdi yolda onları beklemek zorunda kaldık. Zaten güç ilerliyorduk. Saat 14.30'da Urban'ın Ricardo'nun vurduğu bir urino ile çıkageldi. Bol bol yedik ve bu sayede biraz at pirzolası yapabildik. Saat 16.30'da mola vermeyi düşündüğümüz yere vardık ve orada uyuduk. Aksiyanlar ve homurdananlar da çok. 19 Mart. Sabahleyin önce iyi yol aldık ve kararlaştırdığımız gibi saat 11'de mola verdik. Fakat Ricardo, Urmano ve yine Alejandro bir kez daha geciktiler. Saat 13 yetiştiler ama yanlarında bir geyikle. Yogin de onlarla birlikte geldi. Yogin ile Erubi ağız alışına başladılar. Araya girmem gerekti ve haklıya haksıza bakmayıp Erubi'yi sertçe azarladım. Ne olursa olsun Akars yönünde olan yola devam etmeye karar verdim ama havada bir uçak dönüp duruyordu. Pek hayra alamet değildi. Merkez kampta haber çıkmayışı da beni kaygılandırıyordu. Yol daha uzun sürecek sanmıştım ama çocukların gevşekliğine karşın saat 17.30'da vardım. Bizi El Chino ile gelen Perul Doktor El Negro ve radyo teknisyene karşıladılar. Beringo'nun yemeği hazırlandığını ve bizi beklediğini haber verdiler. Guavero'nun iki adamı kaçmışlar ve çiftliğe polis gelmiş. Beringo, yiyecek yüklenip bizi karşılamaya geldiğini ve 3 gün önce Rolando ile karşılaştığını anlattı. 2 günden beri buradaymış ve küçük uçağın 3 gündür burada dolaştığını görerek ordunun ırmak yönden girebileceğini korktu haliyle yere gitmemiş. El Negro 6 kişinin çiftliğe saldırdığına tanık olmuş. Ne Antonio ne Coco oradalarmış. Coco Guevara'nın öteki adamlarını almak üzere Camarilla ve Antonio da 2 kişinin kaçtığını Guevara'ya haber vermeye gitmişler. Marcos'tan serüvenini kendine özgü bir biçimde anlatan bir yazı aldı. Açıkça yasakladığım halde çiftliğe gelmiş. Antonio'dan da durumu anlatan 2 rapor aldı. Fransız Elçino ve arkadaşları El Pelado, Tania Guevara ve grubunun ilk kısmı şimdi üstteler. Pasito ve geyik etiyle iyice karnımızı doyurduktan sonra Miguel yine geride kalan Çinçü'yü bulamayan Eugen'i aramaya gitti. Ricardo ile döndü. Yagin'le sabah erken çıka geldi. Böylece hepimiz toplanmış olduk. 20 Mart. Saat 10'da hızlı bir yürüyüşe yola çıktık. Benio ve El Negro önden gidiyor, Marcos'a yazdığı mesajı götürüyorlardı. Bu mesajda kendisini savunma işleriyle uğraşmasını ve yönetim işlerini Antonio'ya bırakmasını emrediyordu. Yagin, deri girişlerindeki izlerimi sildikten sonra hiç acele etmeden yola çıktı. Yanında yanayak 3 adam var. O da vermiştik. Saat 3'te Paço, Marcos'un bir mesajını getirdi. Benio'nun anlattıklarının devamını bildiriyordu. İşler çatallaşıyor. 60 yaşlar Valerana'nın yolunda bekliyormuş. Guevara'nın adamı olan bir habercimiz Solistio'yu yakalamışlar. Bir katırımızı almışlar. Ciplerden biri de kayıpmış. Küçük evimizi bekleyen de oradan haber yok. Orada bir ayı avladığımız için ayı adını verdiğimiz kampa ne yamal olursa olsun ulaşmaya karar verdik. Miguel ve Urmano'yu yemekleri hazırlamak üzere önden gönderdik. Hepimiz çok acıkmıştık. Biz kampa karanlık basarken vardık. Orada Danton, El Peleo, El Chino, Tania ve yiyecekleri taşıyıp kamp boşaltmak için gondol olarak kullandıkları bir golf bulyalı vardı. Rolando'yu araç ve gereci almaya göndermişler. Bir bozgun havası esiyordu. Biraz sonra yeni katılan biri Bolivyalı doktor Marcos ve Antonio'nun Rolando'yu su başına beklediklerini bildiren bir mesaj getirdi. Aynı aracıyla ben de onlarla bir mesaj yolladım. Savaşın siyahta kazanıldığını, hemen kapa çekilmelerini ve orada beni beklemelerini söyledim. Her şey bir keşmekeş izlenimi veriyor, hiç kimse ne yapacağını bilmiyor. Elçine ile bir ön görüşme yaptık. 10 ay süreli her ay 500 dolar istiyor. Havana da bu noktada benimle anlaşmasını söylemişler. Bir de mesaj getirmiş. Çok uzun olduğu için Arturo deşifre edemedi. Ona önerisini 6 ay içinde daha çıkmaları kuşça kabul ettiğimi söyledi. Yönetimindeki 15 kişiyle Ayacucho bölgesinde mücadeleye başlayacaklarını söyledi. Ayrıca şimdi 5 kişi ileride savaş eğitiminden geçen silahlı 15 kişi daha yollamayı da kabul etti. Karşında orta güçte çok sayıda radyo istedi. Aramızda bir kod üzerine anlaşıp sürekli bağlantı halinde kalacağız. Çok heyecanlı bir hali var. Rodolfo artık eskimiş olan bir yıl haber getirmiş. Loro'nun döndüğünü ve bir askeri öldürdüğünü öğrendik. 21 Mart. Güney El Chino, Fransız El Palio ve Tane ile bazı noktaları açıkta koşturmak amacıyla tartışmakta geçirdi. Fransız Monia Colle, Simon Reyes konusunda önceden bildiğim bazı haberleri getirmiş. Bize katılmaya gelmiş fakat ondan Fransa'ya dönüp destek örgütlerden bir ağ kurmasını ve geçerken Küba'ya da vurmasını istedi. İşine geldi. Evlenmek ve eşiyle bir çocuk sahibi olmak istiyormuş. Bolivya'nın kurtuluş hareketine uluslararası bir yardım kampanyası açmaları için Sartre ve Russell'a mektup yazmalıyım. Ayrıca bize öncelikle para, ilaç ve elektronik malzeme sağlayacak bir elektrik mühendisi ve gerekli araçları gönderebilecek bir arkadaşları konuşmamız gerek. El Palio zaten emrime girmeye hazır. Şimdilik Yolami, Gelman ve Staponi gruplarındaki aramdaki bağlantıyı sağlayan bir tür aracı olmasını önerdim ve buradaki eğitime başlamak üzere beşer adam göndermelerini sağlamasını söyledim. Mariorosu Oliver ile ihtiyara da uğrayıp selam götür beni. Bize göndermesi için 500, kendisine hacır olarak 1000 peso verecekler. Eğer bu gruplar Arjantin'deki önerimi kabul ederlerse Arjantin'in kuzeyinde incelemelere başlamaları gerekecek. Tanıya bağlantıları kurmuş adamlar gelmişler. Dediğine bakılırsa buraya kadar ciple gelmişler ve bir gün kalmak niyetindelermiş. Fakat işler sapasarmış. Yoram ilk gelişinde burada kalamamış, ikincisi de Tanıya burada olduğu için bağlantı kuramamış. Ivan'dan küçümseyerek söz ediyor. Neden olduğunu anlayamadım. Loyola'nın ayrıca tarihi 9 Şubat. Ivan'dan iki açıklama geldi. İlk önemli değil. Bir askeri kolejim de fotoğraflarını eklemiş. İkincide kaledeğer bir şey yok. Önemli olan şifreli mesajı deşifre edilemedi. Antonio'dan da tutumunu haklı göstermeye çalışan bir rapor aldık. Radyoda yeni bir ölüm haberi bildiriliyor. Sonra da yalanlanıyor. Bu da Loro'nun doğru söylediğini kanıtlıyor. 22 Şubat. Kampı bırakıp iyi koruyamadığımız bir yaz yiyecekte yola çıktık. Aşağıya öğleyin vardık ve ziyaretçilerle birlikte tam 47 kişi olduk. Inti geldiğinde Marcos'un yaptığı bir yıl hatayı açıkladı. Parladım ve Marcos'a bu söylenenler doğruysa geri dönük olacağını söyledim. O da kovulmaktansa kurşun dizilmeyi yerlediğini söyledi. Irmağın başına 5 kişilik bir kusku kurulması ve Antonio'nun yönetimindeki Miguel ve Lord'dan oluşan 3 kişilik grubun keşfe çıkması emrini verdi. Paço, Alagaranaz'ın evine bakan Kurak Tepe'deki gözetleme yerine gitmişti. Fakat bir şey görememiş. Keşifçiler akşam döndüler. Onlara sert bir uyarıda bulundu. Olo duygusal bir tepki verdi ve suçlamaları reddetti. Toplantı zamansızdı, gürültülü geçti, iyice sonuç vermedi. Olaylar Marcus'un söylediği gibi gerçekleşmiş olsa gerek. Rolando'yu adamların sayısı ve dağılımı işin çözülmek üzere gönderdi. Çünkü merkezi grupta bulunan bizler 30'dan fazla insan açlık çekiyorduk. 23 Mart. Savaş harekatıyla geçen bir gün. Combo yukarıda kalan birkaç eşyayı taşımak için bir gondola düzenlemek istedi, karşı çıktım. Ve Marcos'un yerine biri gelinceye dek kalmasını söyledim. Saat 8'de Koko koşa koşa ordunun bir kısmının pusuya düştüğünü haber vermeye geldi. Sonuç şimdilik 60 mm'lik 3 havan topu, 16 mavzer, 3 BZ, 3 Uzi, 1 30'luk, 2 radyo, 1 yığın bot, 7 ölü, 14 sağlam, 4 yaralı tutsak. Ama yiyecekleri ele geçiremedik. Nachiozo'nun ilk ucundan ilerleyip merkeze birleşmeyi öngören hareket planı da elimize geçti. Adamları hemen karşı tarafa geçirdik. Marcos'la ve aşağı yukarı tüm öncüleri harekat yolu üzerine koyduk. Merkez ve harçlıların bir kısmı savunma için kaldılar. Variola ise öteki hareket yolunun ucunda pusuya yattı. Geceyi böyle geçireceğiz. Bakalım yarın o oyunlu korucular gelecek mi? Tutsak düşen bir binbaşı ve bir yüzbaşı bülbül gibi konuştular. Elchon'un getirdiği mesajı deşifre ettik. Debren yolculuğundan Elchon'un topladığı 60 bin peso yardımın bize göndereceğinden söz ediyor ve Ivan'a neden yazmadıklarını açıklıyor. Sanchez'den Mito'yu yetiştirebileceğimiz muhtemelen noktalar hakkında bilgi isteyen bir yazı aldı. 24 Mart. Toplam ganimet şunlar. 16 mavzer, 64 havan topuyla beraber 3 havan, 2 BZ, 2000 mermi, her biri 2 şarjörlü, 3 Uzi, 30'lu 2 şerit mermi, 7 ölü ve 4 ölü 14 tutsak var. Marcos'u keşfe yolladık ama bir sonuç vermedi. Uçaklar şimdi evimizin yakınlarını bombalıyorlar. Inti'yi tutsaklarla son kez konuşmaya gönderdim. Giysilerinden işimize yarayanları çıkartıp alıkoyduktan sonra salı verilecek. Yükü subayla ayrıca konuşuldu. Onlar giyini kittiler. Binbaşıya ölülerini aldırması için 27 Mart öğleye değin süre verdik ve eğer burada kalacaksa bütün Lagunillas bölgesi için bir ateşkes önerdik. Fakat oradan istifa edeceğini söyledi. Yüzbaşı orduyu bıraktığını ama bir yıl önce partinin isteğiyle geri döndüğünü, Küba'da okuyan bir kardeşin olduğunu söyledi. Bundan başka bizimle işbirliği yapmaya hazır iki subayın da hatlarını verdi. Uçaklar bizi bombalamaya başlayınca müthiş bir korkuya kapıldılar. Yalnız onlar değil bizden de iki kişi bu korkuya kapıldı. Bu sonuncusu pusta da çok gevşek davranmıştı. Marcos çevreyi taradı. Kimseye rastlayamamış. Nata ve Coco işe yaramaz birkaç kişiyle gondolaya gittiler. Ama adamlar yürümek istemedikleri için onları geri göndermişler. Bu adamlar yol vermeli. 27 Mart. Gün olaysız geçti. Leon, Urbano ve Arturo ırmağın her iki kıyısına da egemen olan bir noktaya gözetlemeye gittiler. Öğleyin Marcos pustaki meclisten çıktı ve herkes asıl pusunun bulunduğu yere toplandı. Saat 18.30'da bütün gerillilerin önünde yolculuğumuz ve anlamı üzerine bir analiz yaptım. Marcos'un hatalarını eleştirdim ve onu görevinden alıp öncü gücün önderliğine Miguel'i getirdim. Ayrıca Paco, Pepe, Chingolo ve Yosebo'yu çalışmadıkları takdirde kendilerine yemek ve sigara verilmeyeceğini ve eşyalarının alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını duyurdum. Kölle'nin gelip görüşmek isteğine dair bir işaret ettim. Burada bulunan gençlik kolu üyelerinin kovulmasının söz konusu olduğu şu günlerde neler yapabileceğimizi konuşmak istediğini belirtti. Zira önemli olan olaylardır. Olaylarla doğrulamayan laflar önemsizdir. Eğitime ve ineğin aranmasına başlamalarını söyledim. Pedro ve doktorla konuştum. Onlara gerilla niteliğini yarı yarıya kazanmış olduklarını müjdeledim. Aynı şeyleri Apollinar'a tekrarlayarak moralini yükselttim. Walter'i Yolculukta kendini koyuvermesi, savaştaki tutumu ve uçaktaki görünce korkuya kapılması nedeniyle eleştirildi. Hiçbir tepki göstermedi. Elçin ve El Palo'da da bazı detayları konuştuk ve Fransız'da da durumumuz üzerine ayrıntılı bir sözlü açıklama yaptım. Toplantıda grubumuza Bolivya Ulusal Kurtuluş Ordusu adını verdik. Çalışma hakkında bir bildiri yayınlayacağız. 26 Mart. Inti, Antonio, Raul ve Pedro erkenden Chichuca bölgesinde bir inek bulmaya çıkmıştı. Fakat buradan 3 saat uzaklıkta askerleri rastlayınca görünmeden dönmüşler. Çıplak bir tepede mevzi aradıklarını ve parlak damlı bir evden 8 askerin çıktığını gördüklerini anlattılar. Yakui dediğimiz ırmağın hemen yakınındaydılar. Marcos'la konuştum. Onu artçılara katılmaya gönderdim. Ama davranışın düzeleceğini sanmıyorum. Ufak bir gondola yapıldı. Eski nöbetçiler yine yerlerini aldılar. Alagaranızı gözlediğimiz yerden 30-40 asker ve bir helikopterin indiğini gördük. 27 Mart. Bugün haber bomba gibi düştü. Radyo bütün gün bundan söz etti. Çok sayıda bildiri yayınlandı ve Barrantos bir basın toplantısı düzenledi. Resmi bildirinin belirttiği ölü sayısı bizim bildirdiğimizden bir fazla. Güya yaralıymışlar da biz onları kurşuna dizmişiz. Bizlerin de 15 ölü ve tutsak verdiğimizden, bunların ikisinin yabancı olduğundan, ayrıca intihar eden bir başka yabancıdan ve gerillanın kimlerden oluştuğundan söz ediyor. Kaçak ya da tutsakların konuştuğu belli. Ama neyi ne kadar söylediklerini bilemiyoruz. Her şey Tania'nın teşhis edildiğini gösteriyor. Eğer öyleyse 2 yıllık titiz ve sabırlı bir çalışma boşa gitti demektir. Ziyaretçilerin dönmeleri çok güçleşti. Bu durum Danton'un hiç hoşuna gitmedi sanırım. Bunu ileride anlayacağız. Benigno, Laura ve Yulo, Brigenda'ya gitmeye çalışacaklar. Görünmeden oraya varmalarını, orada 2 ya da 3 gün kalmalarını, sonra da Gutierrez'e inmelerini emrettim. Keşif uçağı birkaç paraşütçü indirdi. Nöbetçi bunların av sahasına indiklerini söyledi. Antonio'yu 2 kişiyle birlikte bilgi toplamaya ve onları tutsak almaya gönderdim. Kimseyi bulamamışlar. Akşam kurmay toplantısı yapıldı ve gelecek günlerde neler yapacağımız belirlendi. Yarın mısır getirmek için küçük evlerimize bir gondola yapılacak, sonra yiyecek satın almak üzere Gutierrez'e gidilecek. Ormanda büyük bir olasılıkla Pinkal ve Luganelas arasındaki bölgede şaşırtmacı olarak yoldan geçen araçlara küçük bir saldırı da düşünüldü. Bir de bildiri kaleme aldık. Bunu Camille'deki gazetecilere ulaştırmaya çalışacağız. 28 Mart. Radyolar bütün gün gerili haberleri veriyor. Güya 120 km çapında bir yerde 2000 kişi kuşatılmışız ve napalm bombalarıyla desteklenen çember gittikçe sıkışıyormuş, 10-15'te kayıp vermişiz. Barole ve emrine verdiğim 9 kişi mısır bulmaya gittiler. Akşam üzeri bir dizi taşma haberle geldiler. İlerideki durumu bize haber vermek üzere önden giden Koko kaybolmuş, saat 16'da çiftliğe varmışlar ve mahzene daha önce birilerinin gelmiş olduğunu fark etmişler. Mısır toplamak için tarlalara dağıtılınca Kızıl Ağaç'tan 7 adam, 2 doktor ve pek çok silahsız askerle karşılaşmışlar. Ateşkesin sona erdiğini söyleyerek onları tutsak almışlar ve sonra yollarına devam etmelerine izin vermişler. Bir kamyon dolusu asker gelmiş fakat subaylar askerlere ateş emri vereceklerini, bizimkilerin sözüne uyup çekilmelerini söylemişler. Askerler disiplin içinde çekilmişler. Bizimkiler Kızıl Ağaç'tan gelenleri çürümekte olan cesetlerin bulunduğu yere götürmüşler. Fakat adamlar cesetleri taşıyamamış, yarın gelip yakacaklarını söylemişler. Bizimkiler Aragaranız'ın iki adını ellerinden almışlar ve atların geçemedikleri noktada Antonio, Elbe ve Anceto'yu bırakarak gelmişler. Koku kendisi aramaya çıkacağımız sırada çıkageldi. Bir noktada uyuyup kalmış olsa gerek. Benigno'dan bir haber daha çıkmadı. Fransız, bizlere dışarıdan daha fazla yardım dokunabileceğini, aşırı heyecanlı bir dilini anlattı. 29 Mart. Hareketsiz fakat haberden yana canlı bir gün. Ordudan bir yıl bilgi sızıyor. Bunlar gerçekse bize çok yararlı olacak. Havana Radyosu haberi duyurdu ve hükümetin Küba olayını OAYA'ya örnek göstererek Venezuela'daki harekatı destekleyeceğini bildirdi. Ve çok endişelendiren bir başka haber var. Treboy Boğazı'ndaki bir çarpışmada iki gerilinin öldürülmesi haberi. Brigenda'ya gitmek için oradan geçilir. Beringer orada bir keşfe çıkacaktı. Bugün dönmesi gerekiyordu. Ancak henüz gelmedi. Boğazdan geçmesini yasaklamıştı ama bugünlerde verdiğim emirleri uygulamadıkları oluyor. Guevara içine çok yavaş ilerliyor. Ona dinamit verildi ama bugün kullanamadı. Atlardan birini öldürdüler ve bol bol et yedik. Oysa bu et bize 4 gün yetmeliydi. Zor olacağı benzer ama öteki atı da buraya getirmeye çalışacağız. Civarda yırtıcı kuşlar dolaştığına göre cesetleri daha yakmadılar. Yeni sığınak tamamlanmaz taşınacağız. Burası kullanışsız ve biliniyor. Alejandro'ya Doktor ve Yorgin ile birlikte burada kalacağını söyledim. Rolando da bitkin. Urbano ve Tuma ile konuştum. Bu sonuncusuyla eleştirimin nedeni üzerinde bile anlaşamadım. 30 Mart. Her şey sakinleşti. Öğleye doğru Beringo ve arkadaşları geldiler. Gerçekten Treboy boğazından geçmişler ama iki kişinin ayak izinden başka bir şey görmemişler. Gitmeleri gereken yere de ulaşmışlar. Fakat köylüler onları görmüş. Kırcan da en az 4 saatte gidilebileceğini ve yolun tehlikesiz göründüğünü belirttiler. Uçaklar çiftlikteki küçük evi sürekli mitralyoz ateşine tuttular. Antonio'yu iki kişiyle birlikte ırmağın yukarısına keşfe yolladı. Askerlerin hareketsiz beklediklerini ancak suyun üstünde bir keşif faaliyeti görüldüğünü haber verdiler. Siperler de kazmışlar. Kısırağı getirdiler. Demek ki darda kalırsak 4 günlük yiyeceğimiz var şimdi. Yarın dinleneceğiz. Öğleden sonra öncü grup iki hareket için yola çıcak. Birinci harekatın amacı Gutierrez'i ele geçirmek, diğerincisiyle Aragarans-Luganans yolu üzerinde pusu kurmak. 31 Mart. Önemli bir yenilik yok. Guevara Mahsen'in yarın tamamlanacağı haberini verdi. Inti ve Ricardo askerlerin havan topu hava saldırısı düzenlemek üzere ufak çiftliğimizi işgal ettiğini anlattılar. Bu durum erzak almak için Prizren'de gitme tasarımımızı suya düşüyor. Buna karşı Monelli adamlarını toplayıp küçük eve kadar sokmamız talimatını verdim. O size işgal etmesini ve iki gün sonra yola çıkabilmemiz için durum bana iki adam gönderip bildirmesini, işgal altındaysa ve ani bir saldırıyla anlamayacak durumda ise geri dönmelerini ve orduya El Pincal ve Lagunillas arasında pusu kurmak için Alagana çiftliğinin iki yönünde mevzilenme olanı aramalarını söyledim. Radyo, şarlatanlıklarını ve çarpışma hakkındaki yarı resmi bildirilerini sürdürüyor. Mevkiimizi Yakui ve Nechohoza arasındaki yerimizi iyice tespit etmişler. Kuşatmaya geçmelerinden endişeliyim. Benigno ile konuştum. Bizi almaya gelmemekte hata ettiğini söyledim. Ve Marcos'un durumunu açıkladım. Tepkisi iyi oldu. Akşam Laura ve Anishato ile konuştum. Görüşme kötü geçti. Laura çözüm aşamasına geldiğimizi söyledi. Daha açık konuşmasını istedim. Marcos ve Benigno ile ilgili olduğunu söyledi. Anishato onu yarı yolla doğruladı. Fakat sonra Coco ile konserve hırsızlığına kendisine katılmış olduğunu açıklamış. Inti'ye de Loro'nun Benigno ve Pomp hakkındaki sözlerine gerillanın çözüm aşamasına geldiği kanısına katılmadığını söylemiş. Ayın analizi. Olaydan yana zengin bir ay yaşadık. Fakat genel görünüm şu özellikleri taşıyor. Gerillanın sağlamlaşma ve arınma aşaması tamamlandı. Şimdi sıra Küba'dan gelenler arasında pek fena olmayan unsurlarına katılmasıyla yavaş yavaş gelişme aşamasında. Guevara'nın adamlarında genel düzey düşük. Ses getiren net bir eylemin damgasını vurduğu bir Gelida Savaşı başlangıç aşaması, fakat olaylardan önce ve sonra affedilmez kararsızlıklar görüldü. Düşmanın karşı saldırıya başladığı aşamaya şimdiye kadar şunlar belirledi. Bir tecrit etme eğilimi, ulusal ve uluslararası gereksiz yaygara, şimdilik tam bir etkisizlik, köylüleri seferber etme çabası. Beraberimizde ihanet edecekleri muhtemel 4 kişinin yüküyle bir grubu da sürekli geride bırakarak düşündüğümden çok daha önce yola çıkmak zorunda kalmıştık. Durum parlak değil. Fakat gerilla için başlamakta olan yeni bir sınav aşamasının eşindeyiz. Bunu atlatabilirsek her şey iyi gidecek. 7. ayrımın sonu sayfa 122.